Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Biliyorsunuz son iki haftadır Türkiye'de toplu konut idaresinin yaptırmış olduğu ya da yaptıracağı konutların halka satışı ile alakalı bir tartışma var. Tartışmanın sebebi o konutların bankalar tarafından finanse edilmesi, yani parasını bankaların karşılayacak olmasıdır. Ondan dolayı bir faiz söz konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu bunun caiz olduğuna fetva verdi. Bazı kimseler caizdir, bazı kimseler değildir dedi. Dolayısıyla böyle bir tartışma başlamış oldu. Bu bence gayet güzel bir tartışma. Neden dolayı güzel? Bu tür tartışmalar doğruların ortaya çıkması ile olur. Ve insanlar gerçek resmi görme fırsatı bulurlar. Bir kere şunu çok iyi bilmek lazım. Şahsen benim tespitlerime göre Abbasiler döneminden itibaren İslam bitmiştir. Bu bitiş hem ailenin bitirilmesiyle, hem ekonominin bitirilmesiyle, hem uluslararası ilişkilerin bitirilmesiyle başlamış ve bir kalıcı hale gelmiş. Bu biten yapı mezheplerin görüşü olarak da kitaplara geçmiş. Kur'an-ı Kerim'in okunması yasaklanmış. İnsanların Kur'an'ı ezberlemesi serbest. Okuma yarışmaları yapmaları serbest. Ama Kur'an'ı anlamaları yasak. Neden Kur'an'ı anlamaları yasak? Kur'an'ı anlamaya başlarlarsa sorgularlar. Sorgulandığı zaman da cevap verme imkanı ortadan kalkar. İşte bugün üzerinde bulunduğumuz konu olarak almış olduğumuz TOKİ konutları ve faiz fetvası, yani o vesileyle ortaya çıkan Diyanet'in faiz fetvasını tartışacağız. İnşallah bu yeniden diriliş sesleri olarak algılanabilir. Ben şahsen o düşüncedeyim. Yani yeniden dirilişin ayak seslerini yaşadığımızı düşünüyorum. Şimdi bu gerek Sünni gerek Şii olsun. Yani bu Sünni ve Şii ayrımı da tamamen siyasidir. Kesinlikle bir dini tarafı yoktur. Yani siz Sünni sünnetten yana, sünnet işte Allah'ın elçilerinin uygulamakla görevli oldukları kanun ve kurallar ve onlardan elde edilen sonuçlar gibi. Kur'an-ı Kerim'de öyle ama insanların bildiği o değil. Yani sünnet dediğiniz zaman çok güzel bir şey aklınıza geliyor. Öbür taraftan da Şia kelimesi de işte Ali taraftarı. Ali de Resulullah'ın amcasının oğlu, damadı. O da biraz tatlı gözüküyor. İnsanları bu şekilde ikiye bölüyorlar ve onların içerisinde de mezhepler oluşturuyorlar. O mezhepler tamamen Kur'ansız, tamamen hikmetsiz mezheplerdir. Elbette ki İslam görüntüsünün olması için birçok şeyler bırakmışlar. Namaz kılabilirsiniz, oruç tutarsınız, zekat verirsiniz. Kaldı ki zekat da tamamen tahrip edilmiştir. Çünkü o da ekonomiyle alakalıdır. İşte bir takım böyle görüntüyü ayakta tutacak şeyler kalmış, diğerleri tamamen bitirilmiştir. Dolayısıyla bugün İslam öyle bir hale geldi ki, zaten gelmiş de geldiği gözükmeye başladı. Zaten öyleydi. Şimdiye kadar insanlar dini yaşıyorlardı ama çoğusunun içine yatmıyordu, yani geleneksel din. Bana kafir demesinler, beni öldürmesinler diye sesini çıkarmıyordu. Çünkü o yapıyı sürdürebilmek için de bir hadis uydurmuşlardır. Men beddele dinehu faktuluhu, kim dinini değiştirirse onu öldürür. Ve bunda büyük hadis kitaplarına yerleştirmeyi başarmışlardır. Zor bir şey değil ki, yani bir taraf işin ucunda devlet olursa işlerin ne kadar kolay halledildiğini bugün görüyoruz işte. Hiç problem değil yani. Emrin olur. Hangi kitaba koyalım falan, tamam hay hay oraya koyalım. Ne emredersen. Çünkü insanlarda bir hakimiyet duygusu var. Bir üstünlük, üstün olma duygusu var. Hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. İblis Adem Aleyhisselam'ı da böyle bir duyguyla yoldan çıkarmıştır. İşte sen ölümsüzleşeceksin ve yok olmayacak bir saltanat sahibi olacaksın dendiği zaman Allah'ın emrini unutmuştur. Bugün de işte sana şunu vereceğim, bunu vereceğim dediği zaman Allah'ın emrini unutmayan kaç kişi çıkar? Eskiden de böyle olmuş. Ama işte insanlar şey yapmasın, bunu sorgulamasın diye dinden dönen öldürülür diye bir kural koymuşlar. Bakmışlar bu yetmiyor. Bu defa ilmi bir şekilde olayı irdeleyenler var. Onlara dinden döndün diye bir anlam verme imkanı yok. O zaman da bir zındık kelimesini çıkarmışlar. Bir zamanlar Türkiye'de irtica kelimesi vardı. Zındık kelimesini çıkarmışlar. Zındık Arapça değil, Farsçadan gelme bir kelime. Bu defa adam görüntüsü itibariyle de, akidesi itibariyle de dört dörtlük Müslüman ama kurulu düzene aykırı davrandığı andan itibaren zındık sayılır. Hani şeylerin mürtet dedikleri kişilerle zındıkların arasındaki fark şudur. Mürtede tevbe et denir. 3 gün süre tanınır. Tevbe etmezsen öldüreceğim derler. Zındıkın tevbe edecek bir günahı yok ki. Zındık tevbe etse de öldürür, etmese de öldürür. Tek şartı vardır. Yakalanana kadar ben vazgeçtim demesi lazım. Yakalandım bitti. Şimdi bu şekilde ve bu maalesef mezheplerde yerleşmiş bir kuraldır. Böyle olunca bu geleneksel dini korumak kolaylaşmıştır. İşte o geleneksel dinin faizle ilgili bölümüne baktığınız zaman orada Kur'an'ı göremezsiniz. En fazla ve ahallallahu el-bey'a ve harrama el-riba. O hatta ve ahallallahu el-bey'a'yı da almazlar. Allah faizi haram kılmıştır derler. Allah faize alım satımı birbirinden kesin olarak ayırmasına rağmen faiz alım satımının alt başlığı haline getirilmiştir. Resulullah'ın konuyla ilgili çok güzel bir sözü, altı malla ilgili çok güzel bir sözü ki o insanların aldatılarak faizli işlemlere sokulmaması için bir tedbir olsun diye söylemiş olduğu sözü merkeze yerleştirilmiş. Ben şöyle düşünüyorum. Mesela diyelim ki bir İstanbul'un surları var. Buraya sur yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki gece insanlar rahat yatsın. Herhangi bir şeye karşı güvenli olsunlar. Kapıları olsun, koruma altında olsun. Giren çıkan belli olsun diyorsunuz. İşte Resulullah'ın o altı mal hadisi böyle bir sur faizin çevresinde. Şimdi o surları yıkıyorsunuz. Getiriyorsunuz Aksaray'a, Fatih'e, Eminönü'ne, bu merkeze yığıyorsunuz surları. Ne oldu? Hem şehri yaşanmaz hale getirdiniz, hem güvensiz hale getirdiniz. İşte mezhepler tutmuş o hadisi merkeze alıp bir faiz sistemi oluşturmuşlar. Hiçbir tanesi faizi tarif edememiş çünkü sistemi bozmuşlar. Tarif etmeleri mümkün değil. Kendi kafalarına göre bir tarif yapmışlar. Yaptıkları tarif kendi sistemlerine uymuyor. Ondan sonra alım satımın önünü kapatıp, yani ticaretin önünü kapatıp faizin önünü açmışlardır. Yani mesela Osmanlı'da Ebu Suud'un fetvaları vardır. Ben bu ticaret ve faiz kitabında onunla ilgili geniş bilgiler var. Ebu Suud Osmanlı'yı faizci bir devlet haline getirmiştir. Ebu Suud Osmanlı'nın batışında en önemli aktörlerden bir tanesidir. Yani Osmanlı'yı batıranların başında gelir. Ama bugün ne kadar saygı duyduklarını biliyorsunuz, görüyorsunuz. Çünkü işin esası yok. Ben onları gördüğüm zaman diyorum keşke Ebu Suud'u kendi kitaplarından tanımasaydım da ben de saygı duysaydım. Şimdi bugün sonuçta ne oldu? Bakın Osmanlı öyle bir battı ki, İslam alemi öyle bir battı ki, kayboldu gitti. Yerine batılılar geldiler. Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın emirlerine karşı siz böyle bir tavır ortaya koyarsanız, Allah'ın kitabını devre dışı bırakırsanız, Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi Tevrat'sız, İncil'siz bir din, Kur'an'sız bir din ortaya koyarsanız olacağı budur. Hakikaten işte Allah'a şükür arşivde bulunmamız, mahkeme arşivini uzun süre idare etmiş olmamız sebebiyle Osmanlı mahkeme arşivini 20 seneden fazla idare etmemiz ve orada doktora yapmış olmamız sebebiyle bu konuları içinden görmek nasip oldu. Benim odamda mesela müdayenat sicilleri dedikleri faizli borçlanma sicilleri vardı. Tabii haşa onlar faize girerler mi? Hiç mümkün mü? Ama şunu yapıyorlar. Efendim para vakıflarını kurmuşlar. Birisi vakfını, parasını vakfediyor. Zaten o vakıf sistemi de çok berbat bir sistemdir. Yani kuruluş itibariyle. O da Kur'an-ı Kerim'e aykırı yapılarla oluşmuştur. Bizim sitemizde vasiyetle ilgili yazıyı okursanız orada görürsünüz. Para vakıflarını kurmuşlar. Şimdi şurada diyelim mesela ben para vakfının yöneticisiyim. Abdullah da oradan para almaya geliyor. Altın. Paraların hepsi altın. Abdullah diyor ki benim işte 100 altına ihtiyacım var. Ey tamam. Ne zaman verirsin? Bir sene sonra veririm diyor. Tamam peki. Kefilim var mı? Ya da rehin verebiliyor musun? Var. Tamam peki onları da aldık. Peki getir bakalım şahitler huzurunda 100 altın borç aldım. Bir sene sonra ödeyeceğim diye imzala. Böyle imzalıyor. Kefiller de orada. Tamam. Güzel. 100 altın. Bir sene sonra ne verecek? 100 altın. Faiz var mı? Yok. Haşa. Olur mu ya? Osmanlı şeriat devleti faiz olur mu? Ebu Suud Efendi Hazretleri fetva vermiş. Ondan sonra peki şimdi evet Abdullah sana bu kitabı şimdi soruyor baştan ne kadar diyor az yüz dolar az. Efendim sultanımızın fermanı var. Onu 11.5'tan fazla olmaya diyor. Peki tamam. Onu 11.5 ne demek? 16'na 11.5 altın. 100 altına kaç altın? 15 altın. 115 altın. Altın bazında %15. Ben çok görmüşümdür padişah fermanını. Onu 12'den fazla olmaya. Bu padişah yani %20. %15, %20. Haşa faiz olur mu? Ne yapıyor? Anlarsın. Peki gel Abdullah. İmzaladın borcu. Bir yıl sonra ödeyeceksin onu 11.5'da. Sana bu kitabı 15 altına sattım. Peşin olarak. Peşine. Bedelini bir sene sonra ödeyeceksin. İmzala bakayım şunu. İmzaladın. Ne oldu? Kaç lira borcun oldu?
Yüzün üzerine 15 tane oldu.
Kaç lira oldu borcun?
115.
115. Kitabı da size şimdi henüz ona 106'ını vermiş değilim. Kitabı da ona 115 altına sattın mı? Şimdi iki tane senet imzaladı. Birisine 106'ın borcu var, birisine 15 altın. Toplamı 115 altın. Ödeme tarihi aynı. Ondan sonra kitabı işte vakfa hediye etmezse parayı alamaz. Ne diyeceksin o zaman?
Kitabı hediye etmek istiyorum. Gerçekten vakfınıza çok faydalı bir kitap.
Tamam.
Hem de 15 altınlık da bir bağışım olmuş olsun.
Tamam. Sevap da kazanacaksın değil mi? Kitabı da hediye etti mi? Çekmeceyi çekiyorum. 100 altınlığı veriyorum.
Yaptığım bağış acaba zekata geçer mi?
Onu düşünmemiz lazım. Şimdi buradan henüz de o para vermedin ki daha. Bir sene sonra vereceksin onu. Şunu düşün. Şimdi
ha, kitabın bedeli 15 altın o yüzden.
Tamam. Anladım. Bunu hemen ödedin yani. Tamam. Şimdi sen şimdi buradan kalktın gittin. Cebinde kaç altın var?
100.
Borcun ne kadar?
115.
Ne zaman ödeyeceksin?
Seneye.
Seneye. Bak 15 altın haşa canım. Kitap bedeli ya. Faiz değil ki. Bu şekilde ne yaptılar? Osmanlı batırdı. Peki bu 15 altında ne yapıyorlardı? %15'te. Efendim medreseleri besliyorlar. Bir takım işte hayır kurumlarını besliyorlar. Bir takım şeyler yapıyorlar. Faiz parasından beslenen hocadan ne çıkar? İşte batmış bir ülke çıkar. Başka ne olacak? Hakikaten ben şahsen hala bugün de aynı. Henüz uyanma yok. Biraz uyanma emareleri var. Hani Allah'a şükür bu ekonomiye biraz yakından ilgili olduğumuz için yani şunu söyleyeyim. İstanbul Müftülüğü'nde fetva işlerini alınca 1978'di galiba 77-78 neyse çok net hatırlamıyorum şeyini de yani fetva işlerini tamamen bize bıraktıkları zaman ekipler oluşturduk. Millet faizle ilgili sorular soruyor. Birisi peşin aldığı malı vadeli satarken eğer vade farkı ilave ediyorsa bazı hocalar ona faiz diyor. Allah. Öyle bugünkünden daha acayip fetvalar var. İstanbul Müftülüğü'nde bize soruyorlar. Biz de ekipler kurduk, çalıştık. Ya mezhepleri o mezhep, bu mezhep ya Rabbi. Ya bir tane faiz tanımı bulamıyoruz. Ama onlar çok iyi oldu. Bizi Kur'an-ı Kerim'e yönlendirdiler. Mecbur kaldık Kur'an'a bakmaya. Mecbur kaldık hadis kitaplarına bakmaya. Ve oradan Allah'a şükür doğru şeyleri ortaya çıkarmak nasip oldu. Ve hamdolsun şey yaptık. Mesela bugün finans kurumları var. Onların ilk kurulduğu zaman ilk danışman olanlardan birisi benim. Türkiye'de ilk defa bu konuda bir toplantı düzenlendi. Türkiye'yi ben temsil ettim. Arap ülkelerinden hocalar gelmişlerdi böyle en tepe adamlar. 3 gün bir toplantı yaptık. 3 gün sonra fetva kurulu olarak toplaştık. Adam şimdi Mustafa Zerka vardı. Çok meşhur. Ürdünlü. O 3 gün boyunca efendim işte bu İslam bankalarının kaybolan karını ne demek kaybolan kar? Adam faizsiz olarak alıyor. Ödemeyi geciktirdiği zaman bir şey alamıyorsun. Bu defa diğer bankalar olsa faiz alıyor. Bunlar bir şey alamıyor. Ona ne yapalım? İşte kaybolan kar başlığında bir şeyler verelim diye bu kitapta vardır onun ayrıntıları. 3 gün boyunca şey yapıldı. Ben de ilk defa uluslararası toplantıya katılıyorum. Arapçayı Türkiye'de öğrenmişiz. Hiç konuşmamışız ki kimseyle yani. Böyle hacca umreye gidiyoruz ama hep Türklere gidiyoruz. Ya konuşacak bir Arap ya çıkıyor ya çıkmıyor yani. O da 2-3 kelime. Neyse 3 gün boyunca ben hiç sesimi çıkarmadım. Toplaştık. Bir sistem kurmuş. Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ki onların da haram dediği bir sistemi şeyle demagojiyle şey yapıyor, helal hale getirecek. Herkes, iki kişi hariç, hepsi şey yaptılar. Benim dışımda 7 kişi vardı. Caizdir dediler. Bana sordular en son, ben de faizdir dedim. Mustafa Zerka bir kızdı. 3 gündür burada hiç ağzını açmıyorsun, ağzını ilk açtığın zaman faizdir diyorsun. Kabul etmiyorum dedi. Gerekçe isterim. Dedim kusura bakmayın, ben Arapça konuşmaya alışkın bir adam değilim. Yurt dışında hiç okumadım yani. Hep Türkiye'de okudum. Konuşamam dedim. Ama isterseniz yazayım. Ben zaten yazılı isterim. Tamam. Şöyle 2 satır yazdım. Yanında bir kişi kaldı. Herkes bıraktı onu. Ondan sonra da bu konu üzerinde uzun uzun yazılar yazdık falan. Neyse tarihi tarafı önemli değil. Ama şu anda İslam Bankası dedikleri şey, bizden kurtuldular tabii. 2005'te Türkiye'de de Araplar da bizden kurtuldu. Baktılar ki bu adamın olduğu yerde biz faize fetva veremeyeceğiz. Onun için bizden hepsi de kurtuldu. Herhalde büyük bir oh çekmişlerdir. Ondan sonra hepsi birer faizli banka oldular. Türkiye'dekiler de öyle, onlar da öyle oldu. Şimdi şu anda bir kurtuluşun ayak sesleri var. Niye ayak sesleri var? Tartışılıyor. İşte Diyanet'in fetvası tartışılıyor. İşte eskiden Ebu Suud'un fetvasını tartışabilir miydiniz? Hiç mümkün mü? Ondan sonra bugün bazı hocalar çıkıyor, caizdir diyor, bazıları faizdir diyor falan. Ve bir de enflasyon meselesi de devreye girdi. Şimdi bakın, işin esası, faiz nedir? Bir kere onu bir anlayalım. Allah-u Teala Bakara suresinin 275. ayetinde faizcilerin genel karakterini anlatıyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. Faiz yiyenler şeytanın dokunup kafasını çeldiği kişinin davranışı dışında bir davranış gösteremezler. Yani şeytan adamı sarsmış, zihnini bozmuş. ذَلْكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثُ الرِّبَى. Bu şundan dolayı derler ki alım satım da tıpkı faizli işlem gibidir. Bu neymiş? Alım satım da tıpkı faizli işlem gibidir demek şeytanca bir tavır. Değil mi? Niye şeytanca tavır? Çünkü benzerliklerden hareket ediyor. Tamam mı? Şimdi mesela ben burada diyelim ki Abdullah'a şöyle bir 100 lira al Abdullah, 100 lira borç veriyorum, diyorum ki bir yıl sonra bana 110 lira verirsin. Değil mi? Bir yıl geçtikten sonra ne yapıyorsun sen? Şu bakayım şu bir 10 lira daha varsa. Heh, al şu 110 lira. Heh. Bir yıl sonra bana ne veriyorsun?
110.
Ver bakayım ha. Bak şimdi 100 lira ve 110 lira verdi bir yıl sonra. Ne oldu? Bak bunu verdim. 100 verdim.
Değeri düştü.
100 verdim ve 110 aldım. Ne dedim? Bak verdiğimin aynısını aldın mı? Verdiğim 100'ü aldım bir kere. Bu ne? Bu da fazlası. Yani şimdi bu 100, verdiğim 100'ün karşılığı, bu neyin karşılığı? Herhangi bir şeyin karşılığı fazla olduğu için bunun adına riba deniyor. Tamam mı? Peki ben şimdi Abdullah'a, az şimdi yine, şu kitabı satıyorum. Abdullah, bu kitap 110 liraya sana sattım. Ver bakayım parasını. Tamam. Şimdi bu kitap aldı, para verdi. Daha önce para aldı, kitap verdi. Değil mi? Şimdi para aldı, para verdi. Burada kitap aldı, para verdi. Evet. İkisi de değiş tokuş olması itibariyle birbirine benziyor mu? Mal değişimi. Hatta bunun yerine şöyle, şunu söylerler. Peki Abdullah, şimdi ben bunu sana, bunun peşin fiyatı 100 lira. Bir yıl vadeli 110 liraya sattım. Şu anda bana para vermiyorsun. Bir yıl sonra geldiğin zaman bana ne vereceksin? Bu kitabı bir de para mı vereceksin?
Evet, 10 lira vade farkıyla birlikte kitabın parasını.
110 lira vereceksin. Vade farkı diyoruz ama biz öyle anlaştık. 110 liraya, hatta ben peşinini 100 liraya sana vadelisini 90'a da satabilirim. Yani bunun bir şey manisi yok ki. Şimdi bu kitapla bu parayı bir araya getirdiği zaman bir eşitlik kurma imkanı var mı? Bu para bu kitaba benziyor mu? Benzer tarafı var mı? Yok. Ama az önce 100 liraya karşı 110 lira aldığımız zaman verdiğim 100 lirayı aldım 100 lira. Bunu fazla. Dolayısıyla kitapla bu parayı karşılaştırdığın zaman şu fazla, bu az diyemez. Deme imkanı var mı? Diyemez. Çünkü eşitleme imkanı yok ki fazla deme imkanı olsun. İşte ikisi de alım verim. Efendim peşin fiyatı 100 lira olan da vadeli fiyatı 110 lira olan helal oluyor da 100 lira verip bir aynı vadede 110 lira alsam niye haram olsun diye demagoji yapıyorlar eskiden beri. Bugün de faizler hep aynı şeyi yaparlar. Efendim kalkıyorlar. Şimdi ilahiyatçı diye adlandırılan kişiler bugün, bakın Resulullah zamanında başlamış olan ehli kitap dediğimiz Yahudilerin bu dini bozma faaliyetleri bugün en üst seviyededir. Avrupa'da, Amerika'da enstitüler kuruyorlar. Biz zeki çocuklarımızı gönderiyoruz. Orada efendim fıkıh doktoru, tefsir doktoru, hadis doktoru yapıp gönderiyorlar. Kafa diye bir şey kalmıyor. Kur'an yok. Çok istisnalar hariç. Geliyorlar Türkiye'ye. Din, Auguste Comte dini, halkın uydurduğu bir din. Allah'ın indirdiği din değil. Kitap yok. Resulullah'ın uygulamaları yok. Bunlar tarihi şeyler. Sen literal düşünüyorsun. Peki. Sen cehennemde yanarken gördüğüm zaman da bağırırım. Literal mi düşünüyorum? Görürsün o zaman. Şimdi öteden beri bu böyle. Çünkü Müslüman olmak Allah'a teslim olmayı gerektirir. Allah ne diyorsa o. Onu demek lazım. Kendi kafana uyduramazsın dini. Sen dine uyarsın. İşte Allah-u Teala diyor ki işte bunlar alım satım da tıpkı faizli işlem gibidir dedikleri için şey gibi davranırlar diyor. Şeytana kapılmış kişiler gibi davranırlar. Allah alım satımı helal, faizli işlemi haram kılmıştır. Bitti. Bitti. Şimdi bugün efendim yok diyorlar, yok bugün öyle bir şey değil. Ya kardeşim, alım satımla faizli işlem bugün birbirinden %100 farklıdır. Şimdi karşımda muhasebeci var, iş adamı var ve hukukçu var. Şimdi bunlar işaret diliyle konuşacaklar. Tabii canlı yayın olduğu için sesli konuşmak yasak. Şimdi bugün faizli işlem yapmak için kurulan bankaların ticaret yapma yetkisi var mı? Kafanla cevap ver. Yok. Yapamaz. Yasaktır.
Yalnız bir şey söyleyeyim.
Söyle.
Bu TOKİ'nin şeyini fetva veren bir cemaat, o devletin bankasının bu manada ticaret yapmış gibi kabul ederek cevaz verdiğini söylüyor. Yani aslında burada onu söylemek lazım. Yetkisi yok. Yani o diyor ki biz burada zarurete binaen fetva vermiyoruz. Bankasını burada satıcı temsilcisi olarak nitelendiriyoruz ya da hangi bankaysa. Yani bir bakıma sanki bu banka orada devlet adına ticaret yapan bir tüccarmış gibi
algıladığını söylüyor. Şey, o cemaatin işte, fetva işte, hocası.
Şeytanın yaptığı bu işte. Şeytan bunu yapıyor. Bakın, bankasının ticaret yapma yetkisi yoktur.
Aslında burada kolay bir şey var.
Yani normalde hani tabii en son söyleyeceğimiz için söylüyoruz. Belki koskoca devlet o banka bu banka kuracağına madem böyle bir şey yapmak istiyor, madem böyle yani bu böyle cevap vereceğine orada hakikaten bir iktisadi bir şey kurabilir. Yani burada iktisat diye hiç alakası şeyle alakası olmayan bir şey kurabilir yani çok mu zor? Ya, hakikaten tüccar olarak muhatap olacak bir kuruluş kursun. Ya, çok olsun çok caiz.
Doğru şey yapmak kadar kolay bir şey yoktur. Yanlış şey yapmak zordur. Yani faize girdiğin zaman sıkıntı başlıyor. Yoksa satış yaptığın zaman sıkıntı olmaz.
Paranın gelir kaybetmesi diyeceğine de diyebilirsin ki 240 ay vadeli evimin fiyatı atıyorum bugün kaç para diye 200 milyar diyeceğine onun karşılığı olan altın şu kadar gram altın ya da şu kadar çeyreğe denk dersin. Vatandaş da hiç şey olmadan geri öder onu. Çeyrek tabii, olarak öder, tabii, gram tabii, olarak öder. Tabii. Olay biter.
Ya ben şimdi burada yani şimdi çıkıyor. Çok fena halde canımı sıkan insanlar ama isimlerini söylemek istemiyorum. Bakıyorsun koskoca hoca. Efendim Resulullah zamanındaki faizle bugünkü faiz aynı değildi. Bakın tekrar soruyorum bugün. Şimdi hukukçu arkadaşımız karşıda işaret etti. Gidin bakın. Bankacılara sorun. Dünyanın herhangi bir yerinde bir bankanın ticaret yapma yetkisi var mı? Böyle bir yetki yoktur. Zaten hiçbirisi de istemez. Ticaret büyük riskler şey yapar.
Katılım bankaları nasıl kaçtığını ticaretten
tabii, biliyoruz.
Katılım bankalarının nasıl kaçtığını ben çok iyi biliyorum. İçinden biliyorum yani. Onları ticarete sokamadık bir türlü. Peki şimdi şurada da bir muhasebeci arkadaşımız var. O da o işi iyi biliyor. Peki bir tüccarın faizcilik yapması hukuk açısından da muhasebe açısından da mümkün mü? En büyük suç sayılmaz mı?
Tefeci
derler niye? Şey, aldığı faizin yüksekliğinden değil. Faizli borç veremezsiniz. Peki nasıl olur? Hani işte bak Allah-u Teala buna şeytanlık diyor. Ya siz ne biçim hocasınız? Ya Allah hiç mi aklı yani Allah'ın verdiği aklı niye kullanmıyorsunuz ya? Bakın bugünkü kanunlarda dünyanın her yerinde hiçbir banka ticaret yapamaz. İşte katılım bankalarının farkı o olacaktı. Onu da yasada var yapabilir diye ama onlar uygulamıyorlar. O yasa çıkarılırken de karşı çıktım. Dedim ya yapmayın. Bu adamların kredi verme yetkileri yokken biz bu adamları faizden kurtaramadık. Şimdi siz yetki veriyorsunuz. O gün bugün maalesef faizin göbeğine oturdular. İşte bak tekrar bak ticarette meşgul olmak herkes meşgul olabilir. Adam köyünden domatesini getirir pazarda satar. Ama parasını faizli olarak verdiği tespit edilirse kim olursa olsun çok ağır bir suç işlemiş sayılır. Hadi bakalım. Alım satım birbirinden farklı mıymış? Şey alım satımla faiz farklı mıymış? Çok net. Ve bugün bakın şeyler faizcilerin yapmış oldukları şey şudur. Adam ben şimdi şey yaptım. Gel Abdullah. Ben sana Abdullah'a 100 lira para verdim. Diyelim ihtiyacım var. Ne ihtiyacım var Abdullah? Karnımı doyuracağım. Ya tamam al bunu ye. Al sana 100 lira ye. Yiyebilir misin parayı? Yiyebilir misin?
Mal söylemek.
Ya kardeşim. Para yenmez, içilmez. Vücuttaki kan gibidir. Sürekli dolaşımda olması lazım. Şimdi bunu alacak, bu parayı yiyemez. Parayla gidecek, ekmek alacak, peynir alacak, şunu alacak, bunu alacak, onları yiyecek. Parayı yiyemez ki. Onun için şey Yani para ne mal şey ne maldır ne de hizmettir. Yani şey borç vermek bir kişiye ne mal üretmektir ne hizmet üretmektir. Ekonomik bir faaliyet değildir. Ekonomik faaliyet bu borcu parayı borç aldıktan sonra başlayan faaliyettir. Peki ben bir ekonomik faaliyet yapmadıysam, mal ve hizmet üretmediysem, elimi taşın altına sokmadıysam bir gelir elde etme hakkım var mı? Efendim bu paranın kirasıdır. Tamam. Peki şey Abdullah gel bak. Döndü bu tarafa doğru. Şimdi bir ev kiralayacağım. Paraya ihtiyacım var dedin değil mi? Şu an ne gerek? Kaç lira ihtiyacın var? Ya işte depozito şu bu falan filan. Bir 5.000 lira. Al şu 5.000 lira. Şuraya 5.000 lirayı al. Otur 5.000 liranın üstünde. Ya ne şey yapıyorsun? Olur mu? Ya kiraladığın ev. Bak parayı verdiğim zaman parayı götürüp vereceksin değil mi? Elinden çıkaracaksın. O ev, kiralayan kişi de alacak o parayı kullanacak. Çünkü kullanılmayan para bir işe yarar mı? Kimsenin bir işine yarar mı kullanılmayan para? Yok. Peki kiraladığın ev senin olur mu? Yok. Kira bak parayı tüketmeden bak al şunu. Tüketmeden paradan yararlanabilir misin? Evet. Yok. Peki kiraladığın evi tüketebilir misin? Ev yenir mi? İçilir mi? Sadece menfaatinden yararlanır. Kendisi kalır. Bu paranın kendisi kalsın otur üstünde. Millet güler değil mi? Efendim bir kişiye benziyor. Kira geliri helal de para niye haram? Ya Allah aşkına ya sizde hiç mi akıl yok Allah aşkına ya? Şeytan sizi bu kadar mı saptırdı? Ya kiraya alınan bir yer, kiraladığın bir şey, mesela bir araba kiralıyorsun buradan arabayı satabilir misin? Arabayı tüketebilir misin? Hele bir yerini bir çizdir göreyim. Şimdi para bir kere faiz kira geliri değildir. Faiz alım satımdan elde edilen kar değildir. Bakın şimdi az önce kitabı sattık. Bir sene sonra kitabı bana gelip geri mi verecek? Ama kitabın yerine parasını verecek değil mi? 100 lira verdin bir sene sonra 110 lira vereceksin. Peki efendim öyle diyorsunuz ama bu paralar zaten hiçbir gerçek değeri yok ki. Doğru. Paraların satın alma gücü meselesi var. Geçen sene bu kitabı sen 100 lira veriyordun ama bu sene 150 liradan aşağı vermez. Tamam öyle olabilir. Ama ticaretin içinde olanlar çok iyi bilirler. Geçen de bir iş adamı buraya geldi. Burada üretim yapıyor. Ham maddeyi yurt dışından getiriyor. Diyor ki yahu diyor şu ülkelerden üretilmiş mal benim ham madde için ödediğim fiyata Türkiye'ye getiriliyor. Hadi buyurun. Yani benim ham madde ödediğim fiyata Türkiye'ye geliyor. Benim bu adamlar rekabette bulunmam mümkün değil. Bu böyle ticaret budur. Büyük bir fabrika kurarsınız. Çok güzel bir ürün üreteceksinizdir. Müthiş bir talebi vardır. Ulan o ürünü tam ürettiğiniz gün adamın birisi bir ürün üretir. Ona hiçbir ihtiyaç kalmaz. Bir zamanlar CD'leri düşünün. Ne muhteşem bir şeydi. Bugün hiç CD alanınız var mı? Kardeşim ticaretin sahası başkadır. Faizin sahası başkadır. Onun için bu faizciler asla ticaret sıkıntısına girmezler. Mecbur kalırlarsa uzaktan idareyle şey yaparlar. Bunlar yata yata milleti sömürmeye alışmışlardır. Onun için sistemin adı kapitalist sistemdir. Yani kapital ne demek? Para demek değil mi? Paradan yana sistem. Param varsa, ama param varsa da bir şey değil. Parayı faize kullanabiliyorsan. Faize kullanabilmek için bankanın olması lazım.
Paran varsa da değil.
Evet.
Bir başta bir para oluyor. Ondan sonra o paradan para üretiyor. Aslında olmuyor. Mesela bir yandan da bankası hangi parayı acaba kredi verecek millete? Yani o da şey, çünkü o verdiği kendi içinde dönecek. Aslında daha önce biz burada faizin o kat ve katından bahsederken onu o işte mal şey para üretiminden bahsetmiştik daha önce faizle yaptığımız faiziyle ilgili yaptığımız bazı derslerde. Aslında burada da bir bakıma 0.49 faiz gibi gözüküyor TOKİ'de ama bu aslında işte aynı paranın defalarca borç verilip olmayan bir paranın üretilmesiyle işte 100 liradan belki işte 1000 lira kaç kat kazanılacağı şeyini gündeme getiriyor yani yine.
Belki gerek yoksa belki lüzum yok ki bugün şeye girin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kredilerle ilgili şeylerine bakın, internetteki sitesine bakın. Bankaların ellerindeki nakit 10 milyar civarındadır. 10 milyar parası var. Alacakları ne kadar? 3 trilyon lira civarındadır. Yani bunlar efendim 0.49'la veriyor. Enflasyondan da aşağı, biraz sonra o konuya da temas edeceğiz. Şu bu falan değil. Bunlar olmayan paralar üretiyorlar. Öyle bir şey ki eskiden 20 katına kadar üretirlerdi şey çıkıncaya kadar. Bu internet çıkıncaya kadar 20 katını geçmezlerdi. Şimdi 200 katı, 300 katı.
Bir de şöyle bir şey daha var tabii. Şimdi bir de o alacakları teminat gösterip ekstra ürünler çıkarıyorlar bir de borsanın ikinci, üçüncü piyasalarında şeylerinde.
Bu borsa dediğin de acayip bir sömürü
evet. Alanı haline. Yani gibi. Benim alacağım var diye ona ekstra şey çıkarıyor. Senet ya da neyse artık bir kağıt çıkarıyor onunla ilgili. Bir de onun üzerinden faizli bir kazanç yapıyor. Suyunun suyu devamlı bir şey yani, var. Sömürü düzeni var.
Yani inanılmaz o. Şimdi efendim %49 enflasyonundan aşağı falan diyorsun da kardeşim bunu adam olmayan parayı 100 kat, 200 kat, 300 kat artırarak senin o %49'unu %490, %4900'e kadar çıkarıyor ya. Yani %0.49 diyorsun ama 10 kat arttı mı ne oluyor? 4.9 oluyor. 100 kat arttığı zaman %49 oluyor. 300 kat arttığı zaman %150 oluyor. Şimdi bu sistemi bizim hoca arkadaşların bilmemesi normaldir. Çünkü bizim gibi işin içerisinde yıllarca kalmış değiller ki bilsinler. Beni esas şaşırtan şu olmuştur. Ben bu konuları ekonomistlerle en az 30 sene müzakere etmişimdir. İlmi toplantılar, özel sohbetler hep yapmışımdır. 10 senesi de her pazar günü bizim vakıfta ben odamda olmuştum. Asıl şaşırtan şu, az önce anlattığımız para üretim sistemini bu konunun uzmanı olması gereken üniversitede ekonomi profesörü olan arkadaşlarımız yıllar sonra hocam öyle şey olur mu? Ya ulan bunu siz bana anlatacaksınız ya. Yıllar sonra anlıyorlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Sistemi öyle kurmuşlar ki dersin başında söyledik ya, işte Abbasiler döneminde tamamen bozulmuş, medreseler kurmuşlar. Çocukluktan itibaren o medresede o çocukların zihinlerini şartlandırıyorlar. Bir müddet sonra da hocalık payesi veriyorlar falan yere. Başka bir şey düşünemez oluyor. Bugünkü üniversiteler de öyle. Başka bir şey düşünemez halde olanlar profesör de yapılıyor, her şey de yapılıyor, tamam. Peki Allah'ın elçileri ne yapıyordu? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünün. Medine'de bir mescidi vardı. O mescide isteyen herkes girer. Şimdi üniversiteye git. Ben öğretim üyesi olduğum halde oradan girerken görevli diyor ki ne için gelmiştiniz? Şeyimi göstermek zorunda kalıyorum yani. Şimdi ama siz camiye girerken bir kimlik gösterme ihtiyacı var mı? İster Müslüman ol, ister olma. İster genç, ister yaşlı, ister kadın, ister erkek. İster eğitimli, ister eğitimsiz, herkes girer. İşte Allah'ın elçileri eğitimi böyle yapıyorlardı. Herkese veriliyor, herkes kabiliyeti oranında gelişiyor. Onların içerisinde çok kabiliyetli insanlar çıkar, gelişir. Onların kafaları şartlanmaz. Bugün insanların kafalarını şartlandırmışlar. Bugün bunu kimseye anlatamıyoruz ya. Ya diyor, ya Allah aşkına böyle bir söyle olur mu az önce işte Abdullah'ın söylediği? Ya bugün anlayamıyorlar ya. Bir bankanın genel müdürü bana şey yaptı. Ya dedim bu nedir? Ya hocam işte kapitalist sistemin gereği. Ulan dedim sen abdestli faizci, öbürler abdestsiz faizci. Ne farkınız var? Sen daha kötü. Şimdi
ben bir evimi 10 kişiye, 100 kişiye kiraya versem dolandırıcıyım ama ben bir 100 liramı bankacı olarak 300 kişiye
onu faizli olarak.
Çünkü o fiziksel olarak, tabii burada kafaları karışanlar vardır. O para artık fiziksel olarak elden çıkmıyor. Hep sanal olarak bir hesapta, hesap parası olarak, rakam olarak duruyor.
Kredinize çekiyorsunuz. Bir kartınız tamam.
Hiç kimse büyük parasını öyle maaşı, diyelim ki 5000 lira maaşı yattı adamın. Hiç kimse bugün gidip bankadan ver 5000 lira alayım demiyor. Orada kalıyor. Sadece ihtiyacı olduğu kadar. Ama orada banka onu döndürüp duruyor devamlı. Senin 5000 liran o anda başkalarının elinde.
Mesela vakıf olarak bir 10 bin lira ihtiyacımız var. Arkadaşımız telefon açıyor bankaya, müsait mi diye. Müsaitse şey, şu saatte gel diyor. Bir 10 bin lira ödeyemiyor banka. Ama o anda 10 milyarı bir yere şey et. EFT yap. Elektronik
10 milyon
şey,
TL ya da.
10 milyar yap. Fark etmez. Hiç önemli. Hiç önemli değil ki. Ekranda gidiyor. Peki dolayısıyla bakın şimdi gelelim enflasyon meselesine. Evet, sen bir şey söyleyecek miydin?
Şimdi tabii genelde bunu söyleyenler şimdi TOKİ ile alakalı özellikle işte diyorlar ki işte enflasyon ile mesela TOKİ'nin şimdi 0.49 şeyle faizle bu işte yeni o halka yönelik o konutların kredisini kullandırttırıyor katılım bankalarından ve devlet bankalarından. Diyorlar ki zaten bugünkü enflasyonun altında. Biz o enflasyon farkını zaten caiz görüyoruz. Bu anlamda devlet de bunu işte vatandaşlarına iyilik olsun diye yapıyor. Bunun faiz olduğu düşünülmemelidir bu anlamda diyor. Yani nasıl işte seneye ben şimdi bunu işte kitabı işte diyelim ki ya da ben bir borç verdim birisine. Enflasyon farkını şöyle açıklayalım. Ben birisine 1000 lira borç verdim ya da 100 lira borç verdim. Bu 100 lira bugün diyelim ki geçen sene 2 sene önce ekmek 1 liraydı. Ekmek 100 liraya kaç ekmek alınıyordu? 100 tane. Bugün ekmek ne kadar? İşte 1,5 lira. Şimdi adam bana tekrar onu ya da altın üzerinden şey yapmak ya da enflasyon, hakiki enflasyon üzerinden açıklamak daha doğru. Bugün bana o 1000 lirayı geri ödediğinde, 2 sene önce aldığı borcu geri ödediğinde bugün bana hakiki borcunu ödemiş olur mu? Aslında normalde enflasyon farkında o daha o paranın satın alma gücünü ödemesi lazım normalde. Çünkü eskiden mal para diye bir şey vardı. İnsanlar altın veya gümüş veya daha kıymeti yerinde sabit duracak şeyle borç alıyorlardı. Son işte 150-200 senedir kağıt paraya ve itibari paraya geçildiğinden beri paranın değer kayıpları falan var. Bunlar enflasyon farkıyla faizi birbirine benzeterek bu son şeyi caiz gösterme gibi bir şeyleri var. Ama bu mümkün değil bunun aynı sayılması. Bilmiyorum. Netice itibariyle şeyde az önce açıkladığımız faizde az önce açıkladığımız aslında hani bizim faiz olarak gördüğümüz faizi vatandaşın dıştan gördüğü hani buzdağının sadece görünen tarafı. Alt tarafında çok işte dünya sistemi, dünya kapitalist sistemi içerisinde yer alan çeşitli çarklar, ve bir paranın aynı zamanda yüzlerce kişiye borç verilmesi gibi dünya kadar şey var. Öyle verilmese dahi evvelden daha borç verildiği anda paranın ne kadar geri alınacağı, diyelim ki hiç bir para sadece bir kişiye borç verildiğini düşünsek bile, borç verildiği anda şu kadar bana şu saatte geri ödeyeceksin diye şart koşulduğu için bunun enflasyon farkına benzetilmesi mümkün değil. Yani bu böyle bir cevaz kapı açısı açılması mümkün değil. Yani enflasyon farkıyla faizi böyle bir şeyini yapalım.
Yani şimdi burada şeyler bugün Batı'nın yetiştirdiği ya da Batı kafasında yetişmiş olan tefsirciler, hocalar, fıkıhçılar falan veya işte bugünkü sistemde onlar arasında dağlar kadar fark var. Bakın burada Kur'an-ı Kerim enflasyon farkını da hükme bağlamıştır. Ya bu Allah'ın kitabı, Ahmet'in, Mehmet'in kitabı değil ki kısa vadeli, işte o günkü bilgilerine göre yazmış olsun. Mesela diyor ki Allahü Teala فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Eğer faizden vazgeçmezseniz Allah ve Resulü ile savaşmakta olduğunuzu bilin. Haberiniz olsun. وَاِنْ تُبْتُمْ Faizden vazgeçerseniz فَلَكُمْ رُؤُوسُ اَمْوَالِكُمْ Aynı borç olarak verdiğiniz para sizindir. Ana mal sizindir. Ana malınız sizindir. Ana malınız sizindir meselesi alışverişte olur mu? Şimdi bak, tekrar bakın, dikkat edin. Ben Abdullah'a bunu, bu kitabı sattım. Bir yıl sonra bedelini 110 lira ödemek üzere. Al bunu, bir yıl sonra bana 110 lira borçlusun. Bu alışveriş yaptık. Şimdi bu senin malın oldu. Benim alacağım nedir? 110 lira. Peki burada bir yıl sonra bu şahıs Abdullah'tan hangi hukukta benim bu kitabı isteme hakkım var? Var mı öyle bir şey? Olamaz. Ana mal nerede olur? Ancak borçta olur. Yani ben şimdi 100 lira borç verdim. Bir yıl sonra 110 lira almak üzere faizden vazgeçtim. O zaman neyi alabilirim? Ana malımı. Ana malım nedir? Verdiğim 100 liradır değil mi? Bak, ana mal ticarette değil. Ticarette ana mal kavramı olmaz. Allah bak ne kadar meseleleri şey yapıyor. Ondan sonra da ne diyor? Peki ama güzel 100 lira verdim, bir sene sonra 100 lira getirecek ama enflasyon. Yani şeyde hepiniz bilirsiniz de ben çocukluğumda babamın bir arkadaşı geldi. 10 tane altın verdi ona. 1950'de borç almış, 1960'da getirdi, verdi. Dedi ki, İzmir'e gidiyorum, çalışacağım. Kalanları da dönüşte öderiz. Babam altınlara baktı. Altınlar kurtlu. Hayır, niye kurtlu bunlar? Hanımın altınlarını getirdim. Yahu dedi, asker arkadaşıymış babamın. Yahu ben dedi, şimdi arkadaşımın, eşinin altınlarını nasıl kabul edeyim dedi ya. Sen bunu götür eşine, bana sonra borcunu ödersin, hali ödeyecek. İkisi de vefat etti, Allah rahmet eylesin. Şimdi o zaman 30 liraydı bir altın. Peki bugün birisi getirse ne? 300 lira. Bugün getirse 300 lira verse, bir 300 lirayla hiçbir şey alınmıyor değil mi? Dolayısıyla
paradan 6-0 da atıldı.
Paradan 6-0 da atıldı, atılmasına rağmen. Şimdi Allah diyor ki bak, ana malınız sizindir ama la tazlimune ve la tuzlemun. Haksızlık yapmayacaksınız, haksızlığa da uğramayacaksınız. Peki ne olacak? Verdiğin hakkını aynen alacaksın. Benim verdiğim para enflasyonda, mesela bugün diyelim onun oğlu kalkıp gelse dese ki, babam 1950'de sizin babanızdan işte 500 lira borç almış. Şimdi size 500 lira veriyorum derse, borcunu ödemiş olur mu? Ha? O zaman ne yapması lazım? Onun değeri üzerine ödemesi lazım. Delil ne? İşte ayet. Kur'an-ı Kerim'de yokmuş değil mi bunlar? Var mıymış yok muymuş?
Kur'an-ı Kerim'i gerçekten çok küçümsüyorlar, aşırı küçümsüyorlar.
Yok sayıyorlar ya. Ya Kur'an düşmanlığı var bugün. İlahiyatlar en büyük Kur'an düşmanı haline geldiler ya.
Kur'an-ı Kerim sadece musiki şeyi değeri olan bir kitap. Yani ne kadar güzel okunabilir. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları devamlı açılıyor. Ama içindekini hiçbir şekilde değerlendiren yok. Allah ne diyor diye.
Yok efendim, ayın öyle mi çıkar? Hemze böyle. Oo, kaç herif miktarı çektin? Hangi, ulan bırakın Allah'ın seversen.
Hangi makamda okudun? Sabah makamı mı okudun? İşte Hicaz makamı mı okudun?
Allah-u Teala mesela namazı Kur'an'ı öğrenmek için kıl diye emrediyor. Yani benim kitabımı öğrenmek için kıl diye Musa Aleyhisselam'a emrediyor şeyde. Taha suresinin 14. ayetinde. Bugün çok iyi Arapça bilenler dahil kitabı öğrenmek için hiç namaz kılan var mı? Zaten Arapça bilmeyenlerin oradan okudukları Arapçadan şansları yok. Kardeşim sen namazı Allah'ın kitabının manasını kafana yerleştirmek için okuyacaksın. Kendi dilinde kıl namazı. Yani o okuyacağın ayetleri kendi dilinde oku ki kafana yerleşsin. O zaman hiçbir hoca seni kandıramaz. Evet. Şimdi enflasyon farkı elbette önemlidir. Peki ben şimdi bugün sana 100 lira verdim. Şu anda enflasyon kaç Türkiye'de ilan edilene göre? %11 falan mı?
11-12 civarında diyor.
11-12 diyorlar da bakın. Doların enflasyonu ben geçen de hesap ettim. Dolar %18.6 mıydı? 5 miydi? Şu anda şeydir. Doların enflasyonu. Altın karşısında. Türk lirasının ikisi %30 küsur mü? Neyse rakam yanlış kalmış olabilir aklımda. O da çok daha yüksek. Ama bende var yani şey olarak, yazılı olarak. Peki hiç doların enflasyondan bahseden var mı? Enflasyon, müthiş bir artış var. Ya faizin olduğu yerde enflasyon olmaması imkansız. Niye biliyor musunuz? Ben şimdi Abdullah bu kitabı satmak için aldı. Satmak için tuttu bana bir yerden kredi aldı. O krediyi ödeyeceği faizi kitabın fiyatına ilave etmezse para kazanma şansı var mı?
Tabii ki ben o faiz
masrafını bir yerden çıkarmam lazım. Vatandaşa satarken onun sırtından çıkarmam lazım. Yani ben aldığım o, çünkü o finansman gideri deniliyor. Ve bugün
onda biraz fazla yapacaksın çünkü zamanda geri gelmezse yanarsın.
Ticaret odasında açıkladığı verilere göre geçenlerde okumuştuk yani bugün özellikle 2018-2019 yılında finansman maliyetleri daha evvelki yıllara göre 2-3 kat artmış durumda. Biz bunu daha önce bir dersini yazın yapmıştık bunu. Ya bunu ben bir yerden çıkaracağım. Ben bir yerden bunun şu kitabı üretebilmek için ben işte %10, %20 neyse artık bir şeyle faizle kredi aldıysam onu mutlaka eklemem lazım bunun üzerine. Mutlaka ekleyeceğim. Yani herkes ekleyecek. Bunun bana kağıdını satan da ekleyecek. Mürekkebini işte şey de, çünkü herkes krediyle çalışıyor bugün. Müslümanım diyen, hani hakikaten İslam'ı düzgün uygulamaya çalışan kişiler hariç, onlar da mecburen bu çarkın içindeler. Piyasa şartlarına kendisi artırmak zorunda kalıyor da piyasada fiyatlar yani belli bir seviyeye gelince.
Kredi almasan bile senin paran da değer kaybettiği için de, mecbursun o ilaveyi.
Çünkü biz de hiç faize bulaşmayan insanlar olarak da faiz ödüyoruz aslında biz de. Ben şimdi bunu satın almaya gittiğimde ben bunu almam lazım. Bir şekilde ihtiyaç duyuyorum. Geçen sene bu işte 10 liraydı. Bu sene 15 lira. Bu 5 lira, artan 5 liranın büyük bölümü faiz gideri aslında, faizden. Ya ben bunu bir şekilde ihtiyacım var, almak zorundayım. O 5 lira fazla şeyin o 5 lira, faizi ben ödüyorum
aslında. O 5 liranın dışında o geçen seneki 10 liranın da bir kısmı faiz.
Evet, evet, hep öyle gidiyor zaten. İşte edafe mudafe budur işte.
Böyle kat kat şey yapıyor, katlanarak kartopu gibi piyasanın anasını ağlatıyor faiz. Yani milleti acayip bir şekilde sömürüyor. İşte geçen hafta, 2 hafta önceydi. Kardeşim Amerika'da bir fuara katılmak için gitmişti. Bana diyor ki Los Angeles'ta diyor, ya diyor bir su 5 dolar diyor ya. Ya bir tane bir sandviç yaptırdım, 60 dolar istediler. Bu ne biçim bir şey diyor ya. Dedim sen biliyor musun Amerika'nın dünyanın en borçlu ülkesi olduğunu? Siz biliyor musunuz? Dünyanın en borçlu ülkesi Amerika'dır. Kişi başı borç 70 bin doları geçmişti bundan bir ay önce. Şu anda ne kadar bilmiyorum. Kişi başı borç. Bütün ülkeler borçlu. 8 trilyon zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam. Bütün ülkeler borçlu. Alacaklı kim? Yatan adamlar.
4-5 kişi.
4-5 kişi. Hiçbir işte meşgul olmayan.
İşte meşguller. Dünyayı çekip çeviriyorlar kendilerince.
Bakın bugün dünyada yürürlükte bulunan yasalar uygulansın. Az önce ne dedik? Bankalar 10 milyar parayı 3 trilyon borç çeviriyor ve faizli. Türkiye'nin tüm parasının neredeyse 5-6 katını her sene faiz olarak alıyorlar. Peki bugün yasal olarak Türkiye'de yürürlükte bulunan kanunlara göre para üretme çok ağır bir cezayı gerektirir. Peki niye bankalar ürettiği zaman devlet sesini çıkarmıyor? Dolayısıyla bugün gerçekten az önce Osmanlı'dan bahsetmiştim. Bu Osmanlı'yı incelerken yani Osmanlı'nın ekonomisini ta baştan itibaren, çünkü mecburen yani şeyde mahkeme arşivi üzerinde Amerika'dan, Avrupa'dan, Japonya'dan, çeşitli ülkelerden gelen araştırmacılar oluyordu. Onlara yardımcı olurken mecburen inceliyordunuz. Ondan sonra şey bir de tabii bu ekonomiyle ilgili çalışmalarda 19. asır çok merak etmiştim. Orada yapılanlar inanılır gibi değil. İnanılır gibi değildir gerçekten. Osmanlı Bankası'na ki adı dışında hiçbir şey Osmanlı değil. İngilizce Fransız kuruluşu. Devlet onun tahvillerinin para olarak geçerli olmasına karar veriyor. Yani o bir kağıdın üzerine yazıyor 1000 altın, hop oluyor 1000 altın. Öbürüne 10 bin altın yazıyor, oluyor 10 bin altın. Birinci Cihan Savaşı'nda bunu da yapmadılar Osmanlı'yı sıkıntıya sokmak için. İşte İnönü dönemi babalarınız, dedeleriniz anlatır. Türkiye'nin yaşadığı en zor dönemdir. Vatandaşlar zannediyor ki İnönü'nün suçu değil. Sistemi bilmemenin suçu. Çünkü şeye, İngiltere'ye para basılsın diye gönderiliyor. Bir haber geliyor efendim, matbaaya Alman şeyleri, uçakları bomba attı, sizin paralarınız yok oldu. Ulan ondan sonra ikincisi şeyler, Türkiye'ye para gelirken Tire limanında şey battı. Gemi battı. Sen aksini ispat etme imkanı yok ki. Türkiye para yok. Sen şurada dünya kadar buğday üretmişsin. Satacak adam yok. Öbür tarafta adam meyve üretmiş, alacak yok. Onun meyvesi orada çürüyor. Bu meyvesiz kalıyor. Bunun buğdayı burada çürüyor. O aç kalıyor. Çünkü şey yok. Demin ne dedim, şey para vücuttaki şey gibi, kan gibidir.
Bağlantıyı
sağlayacak. Sen istediğin kadar yemek ye, en kaliteli yemeği ye. O yemeği mide hazmedip de bağırsaklara göndermezse, bağırsaklardan o kan orada hazmedilmiş gıdayı alıp da akciğere karaciğere götürmezse, karaciğerden üretilmiş olan gıdayı tüm hücrelere dağıtmazsa, o hücrelerdeki üretimleri alıp da ilgili yerlere götürmezse ve boşaltım yerlerine götürmezse sen ne işe yararsın? Ölmekten başka bir şeyin yoktur. İşte İnönü dönemi böyle bir dönem, Osmanlı'nın son dönemi öyle. Efendim battı ya kardeşim. Ya sizde hiç mi akıl yok Allah aşkına? Ya bir devlet tahvili çıkarıp da alsaydınız memleket rahatlardı ya. Osmanlı da öyle çok büyük şeydi. Ve bugün de aynı, bakıyorum aynı mantıksızlık bugün de devam ediyor. Ya kanunlara aykırı olarak 300 kat para üretmeye müsaade ediyorsun. Kanun uygun olarak onların elindeki o imkanları al, sen kullan ya. O kadar kolaydır ki. Bakın, batılı ortaya çıkaran, batılı bozmak kadar kolay bir şey yoktur ama niyet olması lazım. Hakkı ayakta tutmak kadar kolay bir şey yoktur ama niyet olması lazım.
Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani hakkı
bahsedilmişken, genelde bizim vakfın bu tür videoları sosyal medyada paylaşıldığında, faizle ilgili mesela bu da paylaşıldığında, hatta şu anda canlı yayın yapıldığında altına yazılanları biz okuyamıyoruz tabii. Vardır her yazanlar oluyor. Yani böyle kolay kolay konuşuyorsunuz da işte dar gelirli nasıl ev sahibi olsun falan, buna da yol gösterin, tuzunuz kurudu falan tarzında hep altta yorumlar yapılıyor. Bu anlamda o şeyi, bunlara da değinerek yani belirtelim.
Sen söyleyeceğin varsa söyle işte.
Yani işte bunun sistemini devlet ortaya koyuyor. Yani bu devletin burada düzgün bir sistem kurması çok zor bir şey değil. Az önce söylediğimiz gibi bir iktisadi işletme kurabilir ya da işte insanların ev sahibi edindirmek istiyorsa bu manada yine vadeli satış yapabilir. Bir başka işte para altın üzerinden geri alabilir veya normal Türk lirası üzerinden işte hiç şey yapmadan normal işte vade koyar üzerine, işte iki yıllık satış şu kadar diye insanlardan bu manada şeyi peyderpey geri alır. Yani illa faiz koymasına gerek yok. Normal bir tüccar ya da satıcı alıcı ilişkisi içerisinde bu işi görmesi çok zor değil devletin. Yani bunu yapması, koskoca devlet bunu çok rahat yapabilir. Bu manada bizim elimizde böyle bir, hani altta yorumlar yazanlar için falan, bizim elimizde böyle bir işte daireler, böyle bir imkanlar falan filan yok. Yani biz bunu yapalım. Bizim normal o altta yazanlar gibi vatandaşız biz de.
Bak şimdi imkanlar olur mu? Olmaz, o ayrı bir konu.
Hayır, onlar sanki
yani bizim yok. Daha dünyanın en zengin adamı da olabilirsin. Önemli değil. Bakın mesele şu. Birisine borç verdiğiniz zaman borç insanı köleleştirir. Faizsiz de olsa. Faizi bırakın yani. Faizsiz borç verdin. Al hadi işini gör. Ya siz kendinize bakın. Bir dostunuzdan borç aldığınız zaman onu ödemekte sıkıntı çekmiyor musunuz? Kolay mı? Ya kardeşim, benim zaten imkanım olsa niye borç alayım? Aldığım borcu hemen tüketmem lazım ki bir işimi görsün. Birisine borcum varsa hemen ödeyeceğim. Peki ben onu tekrar nereden bulacağım? Efendim işte çalışırsın maaşını. Ya maaş ne demek? Bugün insanların tamamı köleleştirilmiştir. Kölelik. Herkes tarafından memnuniyetle kabul edilen bir şey. Bu ne ya? Şimdi az önce Abdullah devlet diyor. Devlet ne demek ya? Devlet ne demek? Resulullah zamanında bu kelimeler hiç kullanılıyor muydu Abdullah? Ya kardeşim, bir tüzel kişilik oluşturuyorsun. Adam bir tepeye bir çıkıyor. Oho! Siz varsınızdır. Bazı arkadaşlarımız bir takım mevkilere geldi mi artık da telefonumuza falan filan çıkmıyorlar. Oradan atıldığı zaman ilk ziyaret ettikleri yer biz oluyoruz. Devlet ne demek ya? Bu da Katolik Kilisesi'nin yapısının dünyada uygulanmasından ibarettir. Bu mantıktan da kurtulmak zorundayız. Şimdi gelelim enflasyon meselesine. Efendim şimdi Avrupa'da eksi faizli kredi veriliyor. Tamam, alan ve veren arasındaki şeyler, ilişkiler açısından düşünelim. Az önce Abdullah global olarak düşündü. Yani böyle parayı artırıyorlar, doğru, çok gerçekçi bir düşünme. Şimdi efendim ben ev alıyorum, uzun vadeli, belli bir şeyi var işte, sıfır faiz ya da bir, %1 Zaten enflasyonu karşılasın diye şey yapıyor. Benim bir zararım yok. Tamam, güzel. Bir, borçlandın. Borçlanmış olmak köleleşmek demektir. Borç. Hani bir söz vardırlar, vardır Türkçe'de. Borç ne derler Abdullah?
Yiğidin kamçısı.
Yiğidin kamçısı. Peki yiğidin kamçısı ne demek? Yiğidin kullandığı kamçı mı yoksa yiğidin yediği kamçı mı?
Yiğidin yediği kamçı. Yani yiğidi arabaya koşmuşsun.
Biz de yani arabaya koştukları şeye merkebe vurulur kamçı.
Tabii. Yani yiğidi şeye koşmuşsun at arabasına. Arkasından ha bile kamçılıyorsun. Ya sen hiç yiğidi kamçılamayı bırak. Yiğidin karşısında böyle konuşurken sözlerine dikkat etmek zorunda kalırsın değil mi? Ama borç onu kamçı altına sokar. Yiğitlik miyitlik biter. Her şeyi kaybettirir. Borçlanan kişiler, borca girmiş kişiler bunu çok iyi bilirler. Eve gidemezsin. Çoluğuna, çocuğuna, hanımına söyleyeceğin şey yok. Dışarı çıkamazsın. Bir borçluyla karşılaştığın zaman ne olur? Aybaşı geliyor. İşte şu var, bu var. Kardeşim bir kere borç çok kötü bir şeydir. Bir. İki. Efendim enflasyonla aynı. Evet. Mantık itibariyle elbette Kur'an-ı Kerim'de okuduk. Ödeme sırasında enflasyon farkını ödemek gerekiyor ama enflasyon dediğiniz geçmişle alakalıdır, gelecekle alakalı değil. Yani bugün Türkiye'de enflasyon ne kadardır dediğimizde ne diyorsunuz? %12 diyelim. %12. Bunlar hep böyle gerçekçi resmi değildir tabii. Resmi açıklama. Gerçek bir enflasyon değil. Fiyatlara bakın %40, %50 artmıştır.
İşte fiyatları düştüğü için enflasyon düşük gösteriyor biraz.
Evet. Şimdi tamam %12 diyelim. Bu %12 geçmişle ilgili mi, gelecekle ilgili mi?
Geçmişle ilgili.
Geçmişle ilgili. Peki faiz neyle ilgili?
Gelecekle ilgili.
Gelecekle ilgili. Kardeşim bu geçmişteki enflasyonun gelecekte devam edeceğinin garantisi var mı? Sen bir tahminde yürü, tahminlerimize göre diyorsun. Peki, biraz sonra enflasyon düştü, hatta deflasyon oldu. Yani deflasyon dediğimiz yani daha da para değeri daha da arttı. Hiç beklediğiniz şey değil, daha da değerli hale geldi. Ne yapacaksın? Ondan sonra bir de şu var, bankacılıkta o sözleşmeyi okur, uzun bir sözleşmenin altına imzalattırırlar. Okumaya kalksan zaten okuyamazsın. Hadi şuraya bir imzala. Ulan bir koskoca yazı veriyor, bir okuyayım da ondan sonra. Okusan da sen çok yerini anlayamazsın. Oraya öyle şeyler koyarlar ki tuzaklar. Bakın şimdi bir arkadaşım siyasette, bugün de siyasette bir milletvekili, o yıllar önceden siyasetteydi. Yani bana bir anlatmıştı. Diyor işte Özal zamanında zengin de bir ailenin oğlu çok uygun fiyata diyor işte bir devlet bankasından aldığımız krediyle bir sirkecide büyük bir han satın aldık. Sonra üstteki ile üsttekinin hoşlanmayacağı bir siyasi hareket yaptım. Partinin dışına çıktığı yok, parti içinde. Hemen bankaya emir geliyor. Banka buna diyor ki 6-7 yılda ödeyeceği şeyi bir ayda ödeyeceksin diyor. Niye? Senin ekonomik şeyinde şey gördük. Bozukluk gördü. Ne bozukluğu? Öyle tamam benim kanaatim önemli. Aksi takdirde seni temerrüde sokarım. Temerrüt dedim mi artık yandın. Şeyler temerrütte çoğu sözleşmelerde temerrüt maddesi de olur. vaktinde ödemediğin takdirde şu şekilde ödeyeceksin diye o miktar kat kat artar. Dedi ki hemen dedi Allah nasip etti o şeye bir müşteri çıktı, ucuz bir fiyata sattık. Diğer şeylerimizden de onu bir ay geçmeden kapattık ve kurtulduk. Yani bu kapitalist sistem tamamen kapital sahiplerinin lehinedir. Zenginlerin lehine, bankacıların lehinedir. Evet şurada bakıyorsun lehinde gibi gözüküyor ama yarın şey yapamazsın. Her an sistemi değiştirebilirler. Çünkü artık kamçının altındasın. Kamçının türünü o tespit eder, sen değil.
Çivili kamçı da vurabilir.
He?
Çivili sopa da vurabilir.
Çivili sopa da vurabilir, evet. Dolayısıyla bu yani sıfır faizli de olsa adı faiz olduğu için karşı tarafın eline geniş imkanlar vermiş oluyorsunuz. Yani çünkü onun devamında sizin yetkiniz olmuyor. Orada kendi kurdukları yapı itibariyle sizi çok kötü duruma sokuyorlar. Onun için bu konularda da son derece dikkatli olmak lazım. Başka ne var? Ha şimdi o şeyi oku. Toki ile ilgili şeyi oku son.
Şimdi tabii bu açıkladığımız şeyler tamamen Toki'nin harici gibi gözüküyor ama bunu Toki'nin verdiği işte kredinin aslında kredi olmadığını, aslında alışverişin bir şekli olduğunu açıklamaya çalışıyorlar cevaz verenler. Hani ayette innemel beyu mitlü riba diyordu şeyler ayete göre. O işte cezaya hak kazanmış kişiler alışverişte faiz gibidir diyor. Aynı benzeri. O yüzden alım satımla faiz farkı, işte peşin satışı, vadeli satışı ondan bahsettik. Enflasyon farkı ve faiz bunlar farklı şeyler. Şimdi Toki'nin kendi yapmış olduğu açıklamaya göre bu 100 bin konutta bir başvuru bedeli alıyor önce. İşte 2 artı 1'e 500 lira, 3 artı 1'e 1000 lira. Şimdi kendisi o açıklamada bu başvuru bedelini işte belli bir şey olur da işte konut şeyi gerçekleştirilemezse geri vereceğini söylüyor. Eğer geri verecekse sıkıntı yok başvuru bedelinde ciddiyet. Yani başvuranların ciddiyetine bakmak için, gayri ciddi olmadıklarını temin etmek için başvuru bedeli alınabilir. Geri ödenecekse daha sonra. Ama bir muğlaklık var orada. Yani kura çıkmayanlara geri ödenecek mi? O tam açık bir ifadeyle anlatılmamış. Ama eski Toki'nin eski yaptığı şeylerde hep geri ödeme olduğu için geri ödenecek. O zaman sıkıntı yok diyoruz o başvuru bedeliyle alakalı. Ödemeyle alakalı da şöyle bir açıklama var. Diyor ki hak sahibine konutlar satış fiyatının %10'u peşin. Yani başvuru bedeli düşürdükten sonra kalan tutar. Kalan tutarın tamamı aylık %0.49 oran ve 240 ay vade ile sabit taksit ile ödenecektir. Türkiye Cumhuriyeti Bankası AŞ, Türkiye Bankası AŞ katılım bankaları tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır. Direkt burada açık bir şekilde parantez içinde şu bankalar tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır zaten deniliyor. Yani böyle bir şey var.
O zaman burada iki işlem var. Birisi kredi, birisi bina satın alma işlemi. Yani konut satın alma işlemi var. Krediyi kullandıracak olan hangi bankalar dedi? Bankası.
Ve katılım bankaları. Katılım bankaları genel kullandı. Yani ille
kredi,
devlet bankası olmak durumunda
fark etmez. Katılım. Kredi kullandırılacak.
Kredi kullandırılacak.
Kredi nedir? Bakın kredi kelimesi de Arapçadan alınıp batıya geçmiş olan kart. Araplar biz karz deriz. Araplar kart der. Onun batıdaki telaffuz şeklidir kredi. Belki kredi borç demektir.
Kartın çoğulu krazdı değil mi? Belki çoğulu geçmiştir kraz.
O da krat, bu olabilir. Oradan geçmiş, nereden geçmişse yani. Ama aslı şeydir. Bizden geçmedir. Kredi. Kredi borç demektir. Vadeli borç. Peki, o zaman bankasından ya da katılım bankalarından vadeli borç alacak. %49'da. Hani katılım bankaları faizsizdi? He? Hani faizsizlik hatırlı bankaları? Faiz işte bak gördünüz mü? Şimdi burada mesela diyelim ki Abdullah bana geldi. Ben katılı bir bankacıyım. Benden borç aldı. Ben de TOKİ ile anlaşmışım. Borç aldığı zaman o parayı ben Abdullah'a vermiyorum. Abdullah TOKİ ile anlaştığı için oraya borçlanmış oluyor. Dolayısıyla ben parayı Abdullah yerine TOKİ'ye veriyorum. Yani TOKİ şeyini dairesini peşin satıyor. Vadeli satmıyor. Şurada bir daire var. Abdullah onu almak istiyor, anlaşmış. Fiyatı 200 bin lira. Efendim peşin fiyatı şurada, 20 ay vadeli şurada falan da o aslında o vade farkını alacak olan şeydir, bankadır. Bankayla da TOKİ anlaşmıştır. Burada o sana benden 200 bin lira aldığı zaman ben sana 150 bin lira vereceğim diye anlaşmıştır. Kalan 50 bin lira da benim faizimdir. Neyse yani %0.49 önemli değil. Burada iki ayrı işlem var. Bir, bankadan alınan kredi. Bu nedir?
Faiz.
Faizdir. İki, ben daire satın aldım. Daire satın almada faizli bir şey yok. Ama bankayla o anlaşmış, bu parayı oraya veriyor, o TOKİ peşin satmış oluyor şeyini. Ama banka o süre içerisinde yani verdiği kredinin krediyi faiziyle birlikte ne yapıyor? Abdullah'tan tahsil ediyor. Yani Abdullah bankaya kredi alıyor, o kredinin bir kısmını banka şey yapıyor, TOKİ'ye şey bedeli olarak ödüyor, konut bedeli olarak ödüyor, kalan kısmını da faiz alacağı olarak tahsil ediyor. Yani iki ayrı işlem var. İşlemlerden birisi faizli, birisi faizsiz. Şimdi burada zihin karışıklığı meydana. Efendim bunlar işte anlaşmışlar da işte ikisi bir de hayır değil. Hadi gelsin sas bakayım bu bankası. Bankası bunu satsın bakayım satabiliyor mu? Hukuken yetkisi var mı? Ne alabilir ne satabilir? Ama vatandaş bunu bilmiyor ki. Sorun tanıdığınız hukukçulara sorun bakayım. Bankasının hukuken mal alıp satma yetkisi var mı? Katılım bankaların mal alıp satma yetkileri var. Ama kullanmazlar onlar da. Bu yetkilerini kullanmazlar. Çünkü onlar 2005'te kredi verme yetkisi de verildi. Onun için orada kredi diyor zaten. Mal alım satımı demiyor. O zaman bu TOKİ konutlarında yapılan işlem, iki işlem var. Bir, bankası ya da işte ilgili bankalardan faizli borç almaktır. Ki bu faizdir, haramdır. İkincisi şeydir. O yapılan ödemeyle alınan dairelerdir. Ama burada TOKİ ile yapılan böyle bir zihin karışıklığı meydana getiren şey olduğu için bu işi yapanlar da bunun günahını üstlenmiş olurlar. Efendim enflasyon ama şu bu falan filan kardeşim tamam enflasyon meselesi doğru aldığının yani dengini ödemen gerekiyor o tarafa. Fakat bunu TOKİ'ye ödemiyorsun. TOKİ zaten almış alacağını, parasını, malını satmış. Bunu bankaya ödüyorsun. Ha, banka da şeyde eğer enflasyon falan varsa tabii ki hakkını almak zorunda ama ne zaman hakkını almak zorunda? Faizden vazgeçerse, bankanın faizden vazgeçme diye bir şey olur mu? Faiz bitti, banka bitti zaten. Şimdi bizim mesela enflasyon farkına verdiğimiz fetvalar vardır. Enflasyon farkı alınır. Alınabilir, bir sakınca değil ama ne olur? Ödeme sırasında alınabilir. Başlangıçta söylediğin zaman işte öyle olur, böyle olur ya tahmin yürütürsün. Ama bir müddet sonraki ekonomik gelişmeler senin tüm tahminlerini alt üst edebilir. Yarın bakarsınız ki Türk lirası, ki bak burada söyleyeyim, Allah'a çok şükürler olsun. bu konuyu çok iyi bilenlerden olduğumuzu bizi tanıyanlar bilir, tanımayanlar bilmezler ekonomi meselesini. Türkiye'de niyet olsun, gerçekten ekonomiyi düzeltme niyeti olsun. Eğer kısa sürede Türkiye şaha kalkmazsa gelin yüzüme tükürün. Ama batı kafasıyla iyice batar. Çünkü onlar sistemlerini sömürü üzerine kurmuşlardır. Biz Müslümanlar olarak bu sistemi değiştirmek zorundayız. Müslümanlar olarak, bakın Allah'ın kitabı bizim elimizde. Ya ben ne kadar Allah'ın kuluysam, Amerika'da yaşayan da, Avrupa'da yaşayan da, Rusya'da, Afrika'da, dünyanın her yerinde yaşayan insan da benim kadar Allah'ın kuludur. Beni kim yarattıysa onu da o yarattı. Peki bu Allah'ın kitabı bizim elimizdeyse, onlara bu kitabı götürüp dünyada da ahirette de mutlu olacakları bir imkan onlara sunmak zorundayız. Ama önce kendimiz yaşayıp örnek olmamız gerekir. Kendimiz yaşayıp örnek olduğumuz zaman kısa sürede dünyanın en güçlü ülkesi haline geliriz. Bakın şeyde, Abdullah zaman zaman burada geldi, anlattı bu meseleleri. Resulullah Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. Mekke'de ona yaşama hakkı tanıma, yaşama hakkını elinden aldılar. Peki Medine'ye geldi. Medine'de yaşatmak istediler mi onu? Mekkeliler niye? Çünkü Mekke'de inen ayetler Allah-u Teala işte şey yaptı, Resulullah'a emretti. قُلْ يَا قَوْمِ اِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ. En'am suresi 135 mi? 134 mi? Öyle bir şey olacak. De ki ey topluluğumun, elinizden geleni yapın Mekke'deyken. Ben de yapacağım. Buranın sahibi kim olacak göreceksiniz. Mekke sonunda kime kalacak göreceksiniz. Onlar çok iyi biliyorlardı ki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi, inen ayetlerde Kur'an ayeti. Ve bu onları korkuttu. Onun için Medine'de de yaşatmak istemediler Bedir Savaşı'nı. Uhud Savaşı'nı gerçekleştirdiler. Ondan sonra efendim tüm çevre toplandı. Hendek'te boğmaya çalıştılar. Resulullah'la işbirliği yapan Beni Kureyza da düşman cephesine geçti. Her şeyi bitirmeye çalıştılar. Her geçen gün Müslümanlar daha zenginleşmiyor muydu? Bedir'de galip gelen onlar oldu. Uhud'da önce bir galibiyet, sonra mağlubiyet, sonra tekrar bir galibiyet aldılar. Şeyde Hendek Savaşı'nda hepsi şey yaptı. Bir müddet sonra Resulullah hayattayken Türkiye'nin dört katı bölgeye yani hakim oldu.
Resulullah'ın dönemindeki şeye baktığımız zaman özellikle Medine'den itibaren bir Medine, ondan sonra sahabe dönemi, sonra tebe-i tabi'in, ya bugün bizim günlük hayatımızda en çok bizi meşgul eden şey ekonomik krizlerdir. Yani küçüklüğümden beri her 5-10 senede bir her zaman ekonomi konuşuldu. Ama geçmişe baktığımız zaman o dönemde hiç ekonomik krizlerden falan, geçici bazı şeyler olmuş olabilir. Mal sıkıntısından ya da düşmanlıklardan dolayı bir malın gelmesini başka bir düşman kabilenin engellemesinden dolayı artışlar falan ya da hava durumundan dolayı bir kıtlık olmuştur bir şey. Onun dışında bir ekonomik kriz falan asla o İslam'ın ilk yüzyıllarında göremiyoruz. Niye? Çünkü faiz hayattan tamamen çıkarılmış. Yani ufak tefek hakikaten işini el altından yürüten suçlular dışında faiz yok. O yüzden bir siyerde her şeyi okuyabilirsiniz ama ekonomik krizi okuyamazsınız.
Yok, şeyler de var. Onu neyse yazmışlar. Yok efendim, Resulullah aç kalmış da midesine taş bağlamış da bilmem ne de bir fakirlik edebiyatı yapanlar var. Lan ne bu taş bağlaması ya? Ya Medine'nin en zengin kabilesi olan Beni Kaynuka'yı İkinci sıra, ikinci sene şeyden çıkardı ya, Yahudilerini. Medine'den çıkardı, onlardan dünya kadar şey kaldı. Arkasından Beni Nadir'i çıkardı, onlardan dünya kadar ganimet kaldı. Beni Kurayza'yı çıkardı, dünya kadar mal kaldı. Mekke'yi şey yaptı, Bedir Savaşı'nda esirler aldı, dünya kadar mal aldı. Yani bakın,
Hayber
meselesi çok büyük bir olay. Şimdi bakın, eğer dünyalık istiyorsak Kur'an'a sarılacağız. Ama sarılırken hedefimiz asla başkalarına rahatsızlık vermek olamaz. Resulullah öldürülmek istendiği, bütün Müslümanların kovulduğu, evlerinin, barklarının talan edildiği Mekke'ye nasıl gitti, girdi? Abdullah bir anlat bakayım.
Yani hiçbir şekilde, sadece bir cephesinde bir ufak çatışma yaşanıyor. Onun dışında problemsiz, yani buyur edilir gibi Mekke'den giriş yaptı tamamen.
Herhangi bir kişiden şöyle bir kağıt parçası aldı mı?
Yok. Hiçbir kimsenin de elinden bir şey almadı.
Hiç kimseye rahatsız edici bir tek cümle söyledi mi?
Yok. Yok.
Halbuki onlar her şeyi yapmışlardı. O zaman biz de böyle yapmak zorundayız.
Sadece onların batıl inançlarını yerle bir etti.
Bu batıl inançlarıyla zaten yerle bir olmuş şeyler. O ayrı bir konu.
İnnel
batıla onların, onların lehine o bu. Biz de şimdi insanlara bu sosyal medyayı da kullanarak onları yaratan Allah'ın kitabını götürmemiz lazım. İnsanca davranmanın ne demek olduğunu göstermemiz lazım. Size ben birkaç kere anlattım işte. Amerika'dan doktora yapmak üzere gelen bir hanım, 2 sene yanımızda kaldı. Her gün gidip geliyor. Ben müftülükteyken işte o arşive. Bir baktım ki çok üzgün. Yani bir kızdı yani 30 küsur yaşlarında. Dedim niye üzgünsün? Dedi ki iznim bitti dedi. İznimi uzatmak için Amerika'ya gitmem lazım. Dedim Amerika'da senin annen baban bütün akraban yok mu? Var. Niye üzülüyorsun? Sevmen gerekmez mi dedim. Aynen şunu söyledi. Ben insan olduğumu burada öğrendim dedi. Bakın millet işte Amerika falan filan derdi. İnsan olduğumu burada öğrendim dedi. Ben dedi 2 senedir buradayım. Siz hiç benim kızlığımla, kadınlığımla hiç ilgilenmediniz. Hep benim insanlığımla ilgilendiniz. Ben ilk defa burada kendimi mutlu hissettim hayatımda, ilk defa. Biz bir kardeşiniz gibi, bir çok yakınınız gibi bana davrandınız. En küçük bir rahatsızlık hissetmedim. En küçük bir huzursuzluk görmedim. Ama ben şimdi Amerika'ya gideceğim. Akşam sokağa çıksam gelir çantamı boşaltırlar, kolumdaki şeyler alırlar. Hiç şey yapamam. Dolayısıyla bizim tüm dünya, mesela bir de Almanya'da görmüştüm, bir kızla bir oğlan kafeteryada oturuyor. Kız orada bin bir türlü şey yapıyor ki kendini beğendirsin ama oğlan ilgilendiği yok, sağa sola bakıyor böyle. Şimdi ya bu şeylerde yani erkek kız meselesi değil, insan. Bütün insanlara Allah'ın birer ayeti, Allah'ın birer kulu olarak gitmemiz lazım. O insan Müslüman olur olmaz. Allah'ın bu kitabını tüm insanlığa götürmemiz lazım. Allahü Teala bunun gideceğini de zaten söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. 3 ayette söylüyor. Bunu bütün dünyaya ulaştırmamız lazım. Bütün dünyanın Müslümanlığın mutluluğunu yaşaması lazım. İnsanların bu dünyada da mutlu olmanın, ahirete de mutlu olmanın yollarının ne olduğunu öğrenmeleri lazım. Ama bunun ilk örneğini Türkiye'de vermek zorundayız. Resulullah'ın Medine'de verdiği gibi, Mekke'de verdiği gibi. Ashabının da verdiği gibi. Ama kesinlikle şu mezheplerin oluşturduğu dinden İslam alemini kurtarmamız lazım. Bu dine hiç kimse inanmak istemez. Yani sonuca gelelim. Evet, enflasyon farkı ve faiz ilişkisi önemlidir elbette. Ama faizli sistem öyle bir berbat bir şeydir ki oraya bir paçayı kaptırdınız mı arada bir ödeyememe durumu olsun sizin ananızı ağlatmayı becerirler. Bir. İki, başka fırsatlar da var kendi vardır ellerinde. Üç, borçlu olmak insanı köleleştirir. Borçsuz olmaya gayret göstermek lazım. Hür olabilmemiz için. Esas olan hür yaşayabilmektir. İkincisi de Türkiye'de artık faiz kelimesini unutmamız lazım. Faizin aşağısı yukarısı olmaz. Faiz diye bir şey olmaz bir. İki, ekonomik yapıyı da, hukuki yapıyı da, sosyal yapıyı da, devlet yapısında her şeyi de yeniden düzenlememiz, tüm dünyaya örnek bir sistem ortaya koymamız lazım. İşte o zaman göreceksiniz ki Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla daha Mekke'den kovulmuş bir kişiler, yani şu anda Suriye'den gelen kişilerin Türkiye'ye hakim olduğunu düşünün bakalım. Daha ilk sene Medine Sözleşmesi yaparak tüm Medine'nin hakimi oluyor. Bu Allah'ın verdiği bir imkandır. Mantıken düşünürseniz asla olamaz. Kısa sürede tüm dünyaya hakim olacak duruma geldi İslam alemi. Ama ne zaman ki Kur'an'dan uzaklaşmaya başladı, o zaman sıkıntılar başladı. Tekrar Kur'an-ı Kerim'e yönelelim ve artık bu yok efendim enflasyon şu bu, artık bu batıya ait olan terimleri tamamen unutalım. Artık bundan sonra kendimiz olalım. Allah yardımcımız olsun. Sen söyleyeceğin şey var mı?
İnşallah hakikaten faizsiz bir sistemin olduğu bir devlet yapısını görürüz diye ümit ediyorum ben de.
İnşallah. Allah yardımcımız olsun.